12. Bölüm. Çok özlü iksir. Üstteki taş sahanlıkta merdivenden indiler. Profesör McGonagall kapıya vurdu. Kapı sessizce açıldı, içeri girdiler. Profesör McGonagall, Harry'e beklemesini söyleyip onu orada yalnız bıraktı. Harry etrafına baktı. Bir şey kesindi. Harry'nin bu yıl şimdiye kadar ziyaret ettiği bütün öğretmen odaları içinde Dumbledore'unki kesinlikle en ilginç olanıydı. Eğer biraz sonra okuldan atılacağım diye ödü kopmuş olmasa, buraya bir göz atma şansı bulduğu için çok memnun olurdu. Daire şeklinde büyük, güzel bir odaydı. Garip seslerle doluydu. Cılız bacaklı masalarda birçok tuhaf gümüş alet duruyordu. Pırpır ediyor ve küçük duman bulutları çıkarıyorlardı. Duvarlar eski müdürler ve müdirelerin portreleriyle doluydu. Hepsi çerçevelerinde tatlı tatlı kestiriyordu. Ayrıca muazzam, pençe ayaklı bir masa da vardı ve onun ardındaki bir rafta eski püskü, yırtık pırtık bir büyücü şapkası duruyordu. Seçmen şapka. Harry durakladı. Duvarlardaki uyuyan cadılarla büyücülere ihtiyatla göz attı. Şapkayı yeniden takıp denemenin ne zararı olabilirdi ki? Anlamak için, kendisini gerçekten doğru binaya koyduğundan emin olmak için. Sessizce masanın arkasına geçti. Şapkayı raftan aldı ve başına taktı. Çok büyüktü. Kayıyor, gözlerinin üstüne düşüyordu. Tıpkı son taktığında olduğu gibi. Harry şapkanın siyah astarına bakarak bekledi. Sonra küçük bir ses, "Kulağına kar suyu mu kaçtı, Harry Potter?" dedi. "Evet," diye mırıldandı Harry. "Şey, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şeyi öğrenmek istiyordum." Şapka akıllı akıllı, "Seni doğru binaya koyup koymadığımı merak ediyorsun," dedi. "Evet, seni yerleştirmek özellikle zordu. Ama daha önce dediğimden şaşmam." Harry'nin kalbi yerinden hopladı. "Slytherin'de sahiden de başarılı olurdun." Harry'nin midesi taş gibi oldu. Şapkanın sivri yanından tutup başından çıkardı. Şapka gevşek gevşek elinden sarktı, pis ve soluktu. Harry midesinin bulandığını hissederek onu yeniden rafına koydu. Hareketsiz ve sessiz duran şapkaya, "Yanılıyorsun," dedi. Şapka kıpırdamadı. Harry onu kollayarak geri geri gitti. Derken arkasında garip, boğuk bir ses duydu ve hızla geri döndü. Meğer odada yalnız değilmiş. Kapının arkasındaki altın tünekte yarısı yolunmuş bir hindiye benzeyen, tiride çıkmış bir kuş duruyordu. Harry ona baka kaldı. Kuş da yeniden o boğuk sesi çıkartıp nefretle ona baktı. Onun çok hasta göründüğünü düşündü. Gözleri donuk bakıyordu ve Harry ona baktığı sırada kuyruğundan birkaç tüy daha düştü. Harry ihtiyacı olan tek şeyin o odasında yalnızken Dumbledore'un sevgili kuşunun ölmesi olduğunu düşünüyordu ki kuş birden alev alev yanmaya başladı. Harry şok içinde feryat etti ve geri geri gidip masaya çarptı. Heyecanla etrafına bakınıp bir yerlerde bir bardak su aradı ama göremedi. Bu arada kuş bir ateş topu halini almıştı. Son bir vahşi çığlık attı, bir saniye sonra yerde dumanları tüten bir kül yığınından ibaret kalmıştı. Odanın kapısı açıldı. Dumbledore çok sıkıntılı bir edayla içeri girdi. "Profesör!" diyebildi Harry soluk soluğa. "Kuşunuz, ben bir şey yapamadım. Kendisi alev aldı." Dumbledore gülümseyince de çok şaşırdı.
"Eh, vakti gelmişti doğrusu. Günlerdir berbat görünüyordu. Ben de ona gayret etmesini söylüyordum."
Harry'nin yüzündeki sersemlemiş ifadeyi görünce de kıkırdadı.
"Fawkes bir anka kuşudur, Harry. Ankalar ölme vakti gelince alev alırlar. Sonra da küllerinden yeniden doğarlar. Gözünü üstünden ayırma."
Harry hızla geri dönünce minicik, buruş buruş, yeni doğmuş bir kuşun kafasını küllerden uzattığını gördü. Küçük kuş, yaşlı olanı kadar çirkindi denilebilir. Dumbledore masanın arkasına oturarak,
"Onu bir yanma gününde görmen ne yazık," dedi. "Genellikle çok yakışıklıdır. Harikulade kırmızı ve altın rengi tüyleri vardır. Büyüleyici yaratıklar bu anka kuşları. Çok ağır yükler taşıyabilirler. Gözyaşlarının iyileştirici gücü vardır. Ve çok sadık hayvanlardır.
Fawkes'un alev almasının şoku içinde Harry oraya niye geldiğini unutmuştu. Ama Dumbledore masanın arkasındaki yüksek arkalıklı sandalyeye oturup insanın içine işleyen açık mavi bakışlarını üzerine dikince hemen hatırladı. Ancak daha Dumbledore ağzını açıp tek kelime edemeden odanın kapısı çok şiddetli bir çatırtı ile arkaya savruldu ve Hagrid içeri girdi. Gözlerinde çılgınca bir bakış vardı. Başlığı darmadağınık saçlı siyah kafasının üstüne tünemişti. Ölü horoz da hala elinden sarkıyordu. Hagrid hararetle
''Harry değildir Profesör Dumbledore.''
dedi.
''O çocuk bulunmadan birkaç saniye önce Harry ile konuşuyordum ben. Asla vakti olamaz efendim.''
Dumbledore bir şeyler söylemeye çalıştı ama Hagrid söylenip durmayı sürdürdü. Heyecan içinde horozu sallayıp duruyor, her tarafa tüyler saçıyordu.
''O olamaz ki, olamaz. Eğer gerekirse Sihir Bakanlığı'nın önünde yemin ederim.''
''Hagrid, ben...''
''Yanlış çocuğu yakaladınız efendim.'' Ben biliyorum ki Harry asla...
Hagrid, dedi Dumbledore yüksek sesle.
Ben Harry'nin onlara saldırdığını düşünmüyorum ki.
Ha, dedi Hagrid. Horoz gevşek halde aşağı sarkarken.
Tamam öyleyse dışarıda beklerim müdürüm.
Ve hayli mahcup halde paldır küldür dışarı çıktı. Dumbledore masasının üstündeki horoz tüylerini eliyle süpürürken Harry umutla... ''Ben olduğumu düşünmüyor musunuz profesör?'' diye tekrarladı.
''Hayır Harry, düşünmüyorum.''
dedi Dumbledore. Yüzüne yeniden sıkıntılı bir ifade geldiği halde.
''Ama gene de seninle konuşmak istiyorum.''
Dumbledore uzun parmaklarının uçlarını bitiştirmiş, onu gözden geçirirken Harry sinirli bir şekilde bekledi. Yumuşak bir sesle,
''Bana söylemek istediğin bir şey olup olmadığını sana sormalıyım, Harry.''
dedi.
''Herhangi bir şey.''
Harry ne söyleyeceğini bilemedi. Malfoy'un ''Sıra sizde bulanıklar'' diye bağırmasını ve Mızmız Myrtle'ın tuvaletinde ağır ağır kaynayan çok özlü iksiri düşündü. Sonra iki kez duyduğu bedensiz sesi düşündü ve Ron'un dediğini hatırladı. ''Başka hiç kimsenin duymadığı sesler duymak hayra alamet değildir.'' Büyücüler dünyasında bile. Herkesin onun hakkında neler dediğini de düşündü. Bir de şu ya da bu şekilde Salazar Slytherin'le ilişkisi olduğuna dair gittikçe artmakta olan korkusunu.
Hayır, dedi Harry. Hiçbir şey yok, profesör.
Justin ve neredeyse kafasız Nick'e yapılan çifte saldırı, o ana kadar endişe olan şeyi gerçek bir paniğe dönüştürdü. Tuhaftır, insanları asıl kaygılandıran neredeyse kafasız Nick'in kaderi oldu. Bir hayalete bunu kim yapabilir ki? Diye sordular birbirlerine. Hangi müthiş güç zaten ölmüş birine zarar verebilir? Öğrenciler Noel'de evlerine gidebilsinler diye Hogwarts Express'inde yer ayırtmak için koşuşturdular. Ron, Harry ve Hermione'ye
''Bugün işte sadece biz kalacağız.'' dedi. ''Biz, Malfoy, Crabbe ve Goyle. Ne kadar neşeli bir tatil olacak.''
Malfoy ne yaparsa yapsın daima onu yapan Crabbe ve Goyle tatilde de okulda kalmak için adlarını yazdırmışlardı. Ama Harry öğrencilerden çoğunun gitmesinden hoşnuttu. İnsanların sanki bir anda dişleri uzayacak ya da zehir tükürecekmiş gibi koridorda yanından geçerken kavis çizmelerinden de, o geçerken herkesin mırıldanmasından, parmağıyla işaret etmesinden ve fısıldamasından da bezmişti. Ancak Fred ve George bunu çok komik buluyorlardı. Kendi işlerini bırakıp Harry koridorda yürürken onun önünde uygun adım gidiyor.
''Slytherin'in varisine yol açın. Ciddi şekilde melun büyücü geliyor.''
diye bağırıyorlardı. Percy bu davranışları hiç onaylamıyordu. Soğuk soğuk ''Bunda gülünecek bir şey yok.'' dedi. Fred
''Hey yoldan çekil Percy.''
dedi.
''Harry'nin acelesi var.''
George kahkahasını zor tutarak
''Evet.''
dedi.
''Zehirli dişi olan hizmetkarıyla bir fincan çay içmek için sırları da sınav orayı verecek.''
Ginny de bunu hiç komik bulmuyordu. Fred, Harry'e yüksek sesle bundan sonra kime saldırmayı planladığını sorunca ya da George karşılaştıkları zaman Harry'i koca bir diş sarımsakla uzaklaştırıyormuş gibi yapınca
''Ah yapmayın.''
diye feryat ediyordu kız.
Harry ise aldırmıyordu. Fred ve George'un onun Slytherin'in varisi olması fikrini hiç değilse komik bulmaları kendini daha iyi hissetmesine yol açıyordu. Ama onların maskaralıkları yaptıklarını her gördüğünde daha da ekşi bakan Draco Malfoy'u kızdırıyor gibiydi. Ron bilmiş bilmiş, "Çünkü aslında varisin kendisi olduğunu söylemek için çatlıyor da ondan," dedi. "Birisinin ona bir şey değenmesinden nasıl nefret eder bilirsiniz. Onun pis işinin şerefi de sana kalıyor." Hermione halinden memnun bir ses tonuyla,
"Uzun sürmeyecek ama," dedi. "Çok özlü iksir hemen hemen hazır. Ondan gerçeği öğrenmemiz gün meselesi."
Sonunda sömestr sona erdi ve şatanın üstüne arazideki kar kadar derin bir sessizlik çöktü. Harry bunu kasvetli olmaktan çok huzur verici buluyordu. Gryffindor kulesinin Hermione ve Weasley'lerle ona kalmasından da hoşnuttu. Kimseyi rahatsız etmeden gürültülü bir şekilde patlamalı pişte oynayabiliyorlar ve kendi aralarında duello antrenmanı yapıyorlardı. Fred, George ve Ginny, Mr. ve Mrs. Weasley ile birlikte Mısır'da Bill'i ziyaret etmektense okulda kalmayı tercih etmişlerdi. Onların çocukça bulduğu davranışlarını hiç onaylamayan Percy ise Gryffindor ortak salonunda pek oturmuyordu. Onlara kendisinin sadece bir sınıf başkanı olarak bu sorunlu dönemde öğretmenleri desteklemek için Noel'de okulda kaldığını kendini beğenmiş bir tavırla söylemişti zaten. Noel sabahı hava soğuk, her yer beyazdı. Yatakhanelerinde kalan tek öğrenciler olan Harry ve Ron tam tekmil giyinmiş, elinde ikisine de aldığı hediyelerle paldır küldür içeri dalan Hermione tarafından erkenden uyandırıldılar.
''Kalkın!''
dedi yüksek sesle, penceredeki perdeleri çekerek. Ron gözlerini ışıktan koruyarak
''Hermione!'' dedi. ''Buraya girmemen gerekir.''
''Sana da mutlu Noeller!''
dedi Hermione, hediyesini ona atarak.
''Bir saattir ayaktayım. İksire biraz zar kanatlı sinek daha attım. Artık hazır.''
Harry birden uykusu açılarak yerinde doğruldu.
''Emin misin?'' Kesin,
dedi Hermione. Onun dört direkli yatağının ucuna oturabilmek için fare Scabbers'ı öteye iterek.
Eğer yapacaksak bu gece olmalı derim.
Tam o anda Hedwig odaya süzüldü. Gagasında çok küçük bir paket vardı. O yatağına konarken,
selam,
dedi Harry mutlulukla.
Artık benimle konuşuyor musun?
Hedwig çok muhabbetli bir şekilde onun kulağını kemirdi. Aslında bu hareketi Dursley'lerden geldiği anlaşılan paketten çok daha iyi bir hediyeydi. Harry'e bir kürdan yollamışlardı. Bir de not vardı. Ve yaz tatilinde de Hogwarts'ta kalıp kalamayacağını öğrenmesini istiyorlardı. Harry'nin diğer Noel hediyeleri çok daha memnuniyet vericiydi. Hagrid ona koca bir teneke melas şekerlemesi yollamıştı. Harry yemeden önce onu şöminenin yanında yumuşatmaya karar verdi. Ron, en sevdiği Quidditch takımı hakkında ilginç olgular içeren Cannonlarla Uçmak adlı bir kitap vermişti. Hermione ise ona kartal tüyünden yapılma lüks bir tüy kalem getirmişti. Harry son hediye paketini açınca Mrs. Weasley'den gelen elde örülmüş yeni bir yelekle kocaman bir erik pastası buldu. Onun kartını yeni bir suçluluk dalgasıyla yerine yerleştirdi. Mr. Weasley'nin şamarcı Söğüt'e çarptığından beri bir daha görünmeyen arabasını düşündü. Ve Ron'la ikisinin birazdan yapmayı planladıkları kurallara karşı gelme harekatını. Hiç kimse, hatta daha sonra çok özlü iksir içme korkusuna kapılmış biri bile Hogwarts'un Noel yemeğinden hoşlanmamazlık edemezdi. Büyük salon muhteşem görünüyordu. Bir düzine buzlanmış Noel ağacıyla tavanda çaprazlamasına uzanan kalın çoban püskülü ve ökse otu süslemeleri yetmiyormuş gibi tavandan ılık ve kuru sihirli kar yağıyordu. Dumbledore en sevdiği Noel ilahilerinden birini söylerken onların başını çekti. Hagrid içtiği her yumurtalı sütlü viski kadehiyle birlikte sesini daha da yükseltti. Fred'in sınıf başkanı Rosette'ini büyülediğinin ve şimdi Rosette'in üstünde salak başı yazdığının farkında bile olmayan Percy, hepsinin niye kıs kıs güldüklerini sorup durdu. Harry, Slytherin masasındaki Draco Malfoy'un yeni yeleği için yüksek sesle incitici görüşler ileri sürmesine bile aldırmadı. Biraz şansları olursa Malfoy nasıl olsa birkaç saat içinde hak ettiği cezayı bulacaktı. Harry ve Ron Noel pudinglerinin üçüncü tabağını henüz bitirmişlerdi ki o akşam için yaptıkları planları sonuca vardırmak için Hermione önlerine düşüp onları dışarı çıkardı. Alelade bir şey söylüyormuş gibi "Dönüşeceğimiz insanlara ait bir şeye hala ihtiyacımız var." dedi. Sanki onları deterjan almak için süpermarkete yolluyordu.
"Ve elbette Crabbe ve Goyle'a ait bir şey alabilirsek iyi olur. Onlar Malfoy'un en iyi arkadaşları. Onlara her şeyi söyler. Bir de hakiki Crabbe ve Goyle'un biz Malfoy'u sorgularken pat diye gelmemelerini garantiye almak zorundayız."
Harry ile Ron'un yüzlerindeki afallamış ifadeye aldırmayarak
"Hepsi düşünüldü."
diye sakin sakin devam etti. İki tombul çikolatalı pastayı onlara gösterdi.
"İçlerine çok basit bir uyku sıvısı koydum. Sizin bütün yapacağınız Crabbe ve Goyle'un bunları bulmasını sağlamak. Ne kadar açgözlü olduklarını biliyorsunuz. Mutlaka yerler. Uykuya daldıkları zaman saçlarından birkaç tel alın ve onları da süpürge dolabına saklayın."
Harry ve Ron inanmazcasına birbirlerine baktılar.
"Hermione, hiç sanmam. İşler fena halde ters gidebilir."
Ama Hermione'nin gözlerinde zaman zaman Profesör McGonagall'ınkinde olan cinsten çeliğimsi bir parıltı vardı.
"Crabbe ve Goyle'un saçları olmazsa iksir hiçbir şeye yaramaz," dedi. "Malfoy hakkında araştırma yapmak istiyorsunuz, değil mi?"
"Ha, tamam tamam," dedi Harry.
"Peki ama sen
kimin saçının tellerini koparıyorsun?"
Hermione yüzü ışıldayarak "Benimki bende zaten," dedi.
Cebinden küçük bir şişe çıkarıp onlara içindeki tek bir saç telini gösterdi.
"Millicent Bulstrode'un duello kulübünde benimle güreşmesini hatırlıyor musunuz? Beni boğmaya çalışırken cübbemin üstünde bunu bıraktı. Şimdi de Noel tatili için evde. Ben Slytherin'lere geri dönmeye karar verdiğimi söyleyeceğim. Hepsi bu."
Hermione çok özlü iksirini bir daha kontrol etmek için fırlayıp gidince Ron yüzünde kaçınılmaz kötü kadere boyun eğmiş bir ifadeyle Harry'e döndü.
"Hayatında hiç işlerin bu kadar ters gidebileceği bir plan duydun mu?"
Ama operasyonun birinci aşaması Harry ve Ron'u fevkalade şaşırtacak şekilde Hermione'nin dediği kadar rahat geçti. Noel çayından sonra ıssız giriş salonunda pusuya yatıp Slytherin masasında tek başlarına kalmış dördüncü meyveli pandispanyalarını götüren Crabbe ve Goyle'u beklediler. Harry çikolatalı pastaları trabzanın ucuna koymuştu. İkisinin büyük salondan çıktıklarını görünce de hemen ön kapının yanındaki bir zırhın arkasına gizlendiler. Crabbe pastaları neşeyle Goyle'a gösterip hemen kaparken Ron heyecanla
"Bu kadar da aptal olunur mu?"
diye fısıldadı. Salak salak sırıtarak pastaları tek lokmada koca ağızlarına attılar. Bir an ikisi de yüzlerinde bir zafer ifadesiyle obur obur çiğnedi. Sonra en ufak bir ifade değişikliği olmaksızın ikisi de sırt üstü yere serildi. En zor tarafı onları salonun öbür yanındaki dolaba saklamak oldu. Kovalarla tahta bezleri arasına onları güvenli bir şekilde yerleştirdikten sonra Harry, Goyle'un alnını kaplayan kıllardan bir iki tane aldı. Ron da Crabbe'in saçından birkaç tel kopardı. Ayakkabılarını da çaldılar. Çünkü kendi ayakkabıları Crabbe ve Goyle'unkiler boyunda ayaklar için pek küçüktü. Sonra az önce yaptıklarına hala şaşarak Mızmız Myrtle'ın tuvaletine koştular. Hermione'nin kazanı karıştırdığı bölmeden gelen kalın, kara duman yüzünden içeride neredeyse göz gözü görmüyordu. Cübbelerini yüzlerinin üstüne çeken Harry ve Ron yavaşça kapıya vurdu.
"Hermione."
Sürgünün çekildiğini duydular. Hermione ortaya çıktı. Yüzü parlıyordu ve endişeli görünüyordu. Arkasında kaynayan melas kıvamındaki iksirin cüp cüp ettiğini duydular. Klozetin üstünde 3 cam su bardağı hazırdı. Hermione soluk soluğa
"Aldınız mı?"
diye sordu. Harry Gordon saçını gösterdi.
"İyi, ben de çamaşırhaneden bu cübbeleri yürüttüm," dedi Hermione.
Elinde küçük bir çuval tutuyordu.
"Crabbe ve Goyle olduğunuz zaman size daha büyük cübbeler gerek."
Üçü de gözlerini kazana dikti. Yakından bakınca iksir kıvamlı, koyu renk çamura benziyordu. Ağır ağır kaynayıp duruyordu. Hermione, fevkalade muktedir iksirlerin beneklenmiş sayfasını kaygıyla tekrar okuyarak
"Her şeyi doğru yaptığımdan eminim," dedi. "Kitapta nasıl görüneceği yazılıysa öyle görünüyor. İçtikten sonra kendi halimize dönmeden önce tam bir saatimiz olacak."
"Şimdi ne yapıyoruz?" diye sordu Ron. 3 bardağı bölüp saçlara ekliyoruz. Hermione her bardağı iksiri kepçe kepçe doldurdu. Sonra eli titreyerek Millicent Bulstrode'un saçını içinde olduğu şişeden ilk bardağa döktü. İksir kaynayan bir çaydanlık misali tısladı ve deli gibi köpürdü. Bir saniye sonra hastalıklı bir sarıya dönmüştü. Ron nefretle bakarak
Millicent Bulstrode'un özü
dedi.
Eminim tadı da iğrençtir.
Seninkini ekle dedi Hermione. Harry Goyle'un saçını ortadaki bardağa koydu. Ron da Crabbe'inkini son bardağa. Her iki bardak da tısladı ve köpürdü. Goyle'unki sümüğün haki rengine dönüştü. Crabbe'inki de koyu, kasvetli bir kahverengiye. Ron ve Hermione bardaklarına uzanırken Harry, "Durun bir dakika," dedi. "Hepsini burada içmesek iyi olur. Crabbe ve Goyle'a dönüşünce buraya sığamayız. Millicent Bulstrode da pek cin peri takımında sayılmaz."
"İyi fikir," dedi Ron kapının kilidini açarak.
"Ayrı ayrı bölmelere girelim." Harry, çok özlü iksirin bir damlasını bile ziyan etmemeye özen göstererek ortadaki bölmeye süzüldü. "Hazır mısınız?" diye seslendi. Ron ve Hermione'nin sesleri geldi. "Hazırız." "Bir, iki, üç." Harry burnunu tutarak iksiri iki büyük yudumda içti. Fazla pişmiş lahana tadındaydı. Birden içi sanki canlı yılanlar yutmuş gibi kıvır kıvır etmeye başladı. İki büklüm oldu. Kusacak mıyım diye merak etti. Sonra midesinden el ve ayak parmaklarının uçlarına kadar yakıcı bir duygu hızla yayıldı. Onun ardından da korkunç bir erime duygusu geldi. Harry dizüstü yere çöktü. Dört ayak üstünde durdu. Vücudunun her yerinde derisi sıcak mum gibi kaynıyordu ve gözlerinin önünde elleri büyümeye başladı. Parmakları kalınlaştı, tırnakları enine gitti, ellerinin boğum yerleri şişip kocaman oldu. Omuzları acı veren bir şekilde genişledi ve alnındaki karıncalanma ona saçının aşağı, kaşlarına doğru ilerlediğini haber verdi. Göğsü halkalarını kopartan bir varil gibi genişlerken cübbesi yırtıldı. Ayakları 4 numara küçük pavuçlar içinde işkence çekiyordu. Her şey başladığı hızla bitti. Harry soğuk taş döşemede yatmış, Myrtle'ın en dipteki tuvalette mutsuzca boğazlanır gibi sesler çıkarışını dinliyordu. Ayakkabılarını güçlükle ayağından atıp kalktı. Demek Goyle olmak insanda böyle bir duygu uyandırıyordu. Koca elleri titreyerek ayak bileklerinden 30 santim yukarıda duran eski cübbesini çıkardı. Yedek cübbeyi giydi ve Goyle'un kayık gibi pabuçlarının bağcıklarını bağladı. Saçını gözlerinden çekmek için elini kaldırdı. Eline sadece alnına kadar inen kısa, tel gibi kıllar çarptı. Sonra gözlüğünün gözlerini bulutlandırdığını fark etti. Çünkü besbelli Goyle'un onlara ihtiyacı yoktu. Gözlüğünü çıkarıp seslendi.
"İkiniz de iyisiniz değil mi?"
Ağzından Goyle'un gıcırtılı, alçak sesi çıktı. Sağ tarafından Crabbe'in derin homurdanması geldi.
"Evet."
Harry kapının kilidini açıp çatlak aynanın önüne gitti. Goyle donuk, çökük gözleriyle ona baktı. Harry kulağını kaşıdı, Goyle da öyle. Ron'un kapısı açıldı. Birbirlerine baktılar. Solgun ve şaşkın görünüşü hariç, Ron'u Crabbe'den ayırmanın imkanı yoktu. Biçimsiz taç tıraşından tutun da uzun goril kollarına kadar. Ron aynaya yaklaşıp Crabbe'in yassı burnuna parmağıyla bastırarak
"İnanılmaz bir şey bu,"
dedi.
"İnanılmaz."
Harry, Goyle'un kalın bileğini kesen saatini gevşetti.
"Yola koyulsak iyi olur. Daha Slytherin'in ortak salonunun nerede olduğunu öğrenmemiz gerek. Umarım arkasına düşecek birini buluruz."
Harry'e bakan Ron,
"Goyle'un düşündüğünü görmenin ne kadar acayip olduğunu bilmiyorsun,"
dedi. Sonra Hermione'nin kapısına vurdu.
"Hadi, gitmemiz gerek."
Tiz bir ses ona cevap verdi.
Ben gelmesem daha iyi olacak gibi. Siz bensiz gidin."
"Hermione, Millicent Bulstrode'un çirkin olduğunu biliyoruz. Kimse sen olduğunu anlamayacak."
"Hayır, aslında geleceğimi sanmıyorum. Siz ikiniz çabuk olun, vakit kaybediyorsunuz."
Harry şaşkın şaşkın Ron'a baktı.
"Bak şimdi Goyle'a benzedin işte,"
dedi Ron.
"Öğretmenlerden biri ona bir soru sorunca hep böyle bakar."
"Hermione, iyi misin?" dedi Harry kapıdan.
"İyiyim. Ben iyiyim. Gidin hadi.
Harry saatine baktı. Kıymetli 60 dakikalarının 5 dakikası geçmişti bile.
Sonra burada buluşuruz, tamam mı? Dedi.
Harry ve Ron tuvaletin kapısını ihtiyatlı bir şekilde açtılar. Etrafta kimsenin olmadığını görünce de dışarı çıktılar. Harry Ron'a
"Kollarını öyle sallama." diye mırıldandı.
"Ne?"
"Crab onları şöyle bükmeden tutar."
"Bu nasıl?"
"Evet, daha iyi."
Mermer merdivenlerden aşağı indiler. Şimdi sadece Slytherin ortak salonuna kadar izleyecekleri bir Slytherin'e ihtiyaçları vardı. Ama ortada kimsecikler görünmüyordu.
"Bir fikrin var mı?"
diye mırıldandı Harry. Ron zindanların girişini işaret ederek
"Slytherinler kahvaltıya hep oradan çıkıp gelir."
dedi. Daha bu kelimeler ağzından yeni çıkmıştı ki uzun dalgalı saçlı bir kız girişte göründü.
"Kusura bakma,"
dedi Ron hızla yanına giderek.
"Ortak salonumuza nereden gidildiğini unuttuk."
"Pardon, anlayamadım," dedi kız kasılarak. "Salonumuz mu? Ben bir Ravenclaw'um."
Yürüyüp giderken kuşkuyla dönüp onlara baktı. Harry ve Ron taş merdivenlerden aşağıdaki karanlığa hızla indiler. Crabbe ve Goyle'un koca ayakları yere vurdukça ayak sesleri özellikle gürültülü bir şekilde yankılanıyordu. Anlaşılan bu iş sandıkları kadar kolay olmayacaktı. Labirenti andıran geçitler ıssızdı. Okulun altında daha da derinlere doğru yürüdüler. Sürekli olarak saatlerine bakıp ne kadar vakitleri kaldığını kontrol ediyorlardı. Çeyrek saat sonra tam umutlarını yitirmek üzereyken ileride ani bir hareket sezdiler.
"Aha!"
dedi Ron heyecanla.
"İşte onlardan biri."
Söz konusu kişi yan odalardan birinden çıkıyordu. Ancak hızla yakınına gittiklerinde bütün umutları kırıldı. Ve Slytherin değildi, Percy'ydi. Ron hayretle
"Sen burada ne yapıyorsun?"
dedi. Percy alınmış göründü. Resmi bir edayla "O," dedi,
"senin üstüne vazife değil. Crabbe'sin, değil mi?" "Ne? Ha, evet,"
dedi Ron. Percy sert sert
"Yatakhanenize gidin,"
dedi.
"Bugünlerde karanlık koridorlarda gezinmek hiç de güvenli değil." "Sen dolaşıyorsun ama,"
dedi Ron. Percy dikleşerek "Ben," dedi,
"bir sınıf başkanıyım. Hiçbir şey bana saldırmaz."
Birden Harry ve Ron'un arkasında bir ses yankılandı. Draco Malfoy onlara doğru geliyordu. Ve Harry hayatında ilk kez onu görmekten memnuniyet duydu. Draco kelimeleri uzata uzata
"İşte buradasınız,"
dedi onlara bakarak.
"Bunca saattir büyük salonda tıkınıyor muydunuz? Sizi arıyordum. Size çok komik bir şey göstermek istiyorum."
Sonra onu yerin dibine geçirmek istercesine Percy'ye baktı.
"Ya sen burada ne yapıyorsun Weasley?"
dedi dudak bükerek. Percy fena halde öfkelenmiş göründü.
"Bir sınıf başkanına daha fazla saygı göstermen gerekir," dedi. "Tavrın hiç hoşuma gitmiyor."
Malfoy gene alaylı alaylı dudak büktü ve Harry ile Ron'a peşinden gelmelerini işaret etti. Harry az daha Percy'den özür dileyecekti ama tam vaktinde kendine hakim oldu. Ron'la ikisi Malfoy'un arkasından koşturdular. Bir sonraki geçide dönerlerken Malfoy
"O Peter Weasley,"
dedi. Ron otomatik olarak
"Percy,"
diye düzeltti.
"Her neyse," dedi Malfoy.
"Son zamanlarda hep sinsi sinsi dolaştığını görüyorum. Ve bahse girerim ki ne yapmak istediğini biliyorum. Tek başına Slytherin'in varisini yakalamak istiyor."
Kısa, alaylı bir kahkaha attı. Harry ve Ron birbirlerine heyecanlı heyecanlı baktılar. Malfoy çıplak, nemli bir taş duvarın yanında durdu.
"Yeni parola neydi?"
diye sordu Harry'ye.
"Şey,"
dedi Harry. "Ha, evet, safkan," dedi Malfoy ona kulak bile vermeden. Duvarda gizlenmiş taş bir kapı kayarak açıldı. Malfoy içinden geçti. Harry ve Ron da ardından gittiler. Slytherin ortak salonu yer altında uzun, alçak tavanlı bir odaydı. Pürüzlü taş duvarları ve tavanı vardı. Bu tavandan zincirlerle yuvarlak, yeşilimsi lambalar sarkıtılmıştı. İleride rafı ile kenarları özenle oyulmuş bir şöminenin içinde çıtır çıtır bir ateş yanıyordu. Oyma koltuklarda şömine önüne oturan birkaç Slytherin'in silüetleri görünüyordu. Malfoy Harry ile Ron'a ateşin gerisindeki iki boş koltuğu göstererek ''Burada bekleyin'' dedi. ''Gidip de getireyim. Babam az önce gönderdi.'' Malfoy'un onlara ne göstereceğini merak eden Harry ile Ron oturdular ve kendilerini evlerinde hissediyormuş gibi görünmeye çalıştılar. Bir dakika sonra gelen Malfoy'un elinde gazete küpürüne benzeyen bir şey vardı. Ron'un burnunun dibine soktu.
''Ne biçim güleceksin?''
dedi. Harry, Ron'un gözlerinin şokla açıldığını gördü. Ron, küpürü çabucak okudu, pek zoraki güldü ve Harry'e uzattı. Gelecek postasından kesilmişti ve şöyle diyordu. Sihir Bakanlığı'nda soruşturma. Muggle eşyalarının kötüye kullanımı dairesi başkanı Arthur Weasley, bir Muggle arabasını büyülediği için 50 galeon cezaya çarptırıldı. Sihirli arabanın, bu yılın başlarında kaza yaptığı Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun yönetim kurulu üyelerinden Mr. Lucius Malfoy, bugün Mr. Weasley'nin istifa etmesini istedi. Mr. Malfoy muhabirimize, ''Weasley bakanlığın adına gölge düşürdü.'' dedi. ''Belli ki bizim yasalarımızı hazırlamaya uygun değil. Yaptığı o gülünç Muggle koruma yasası da derhal iptal edilmeli.'' Yorumunu almak için Mr. Weasley'ye ulaşılamadı. Ama eşi muhabirlere oradan gitmelerini, yoksa aile gulyabanesini üstlerine salacağını söyledi. Harry küpürü ona geri verirken, dedi Malfoy sabırsızlıkla.
''Sence komik değil mi?''
Harry ruhsuzca,
''Hah!''
dedi. Malfoy küçümseyen bir tavırla, ''Arthur Weasley, Muggle'ları öyle çok seviyor ki,'' dedi. ''Asasını ortadan kırıp onlara katılması gerekir. Weasley'lerin davranışlarına bakarsan, safkan olduklarını hayatta anlamazsın.'' Ron'un ya da Crabbe'in yüzü öfkeyle kasılmıştı. Malfoy,
''Senin neyin var Crabbe?''
diye tersledi. Ron,
''Kornum ağrıyor.''
diye homurdandı.
''Eh, o zaman hastane kanadına git ve oradaki bütün bulanıklara benim için bir tekme at.''
dedi Malfoy alaylı alaylı gülerek.
''Biliyor musunuz, gelecek postasının henüz bu saldırıları yazma işine şaşırıyorum.''
Düşünceli bir hali vardı.
''Sanırım Dumbledore hasır altı etmeye çalışıyor. Kısa süre sonra buna son vermezse kovulacak. Babam Dumbledore'un buranın başına gelen en berbat şey olduğunu söylüyor. Muggle'ana babadan doğanlara bayılıyor. Doğru dürüst bir müdür asla o Creevy gibi pislikleri buraya almazdı.''
Malfoy hayali bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmeye başladı ve Colin'in gaddarca ama aslına uygun bir taklidini yaptı.
''Potter, fotoğrafını çekeyim mi Potter? İmzanı alabilir miyim? Pabuçlarını yalayabilir miyim lütfen Potter?''
Ellerini aşağı indirip Harry ile Ron'a baktı.
''Siz ikinizin neyi var?''
Harry ve Ron iş işten geçtikten sonra kendilerini zorlayıp güldüler. Ama Malfoy tatmin olmuş görünüyordu. Belki de Crabbe ve Goyle zaten her şeyi geç anlıyorlardı. Malfoy yavaş yavaş
''Aziz Potter, bulanıkların dostu.''
dedi.
''Gerçek büyücü ruhuna sahip olamayanlardan biri de o. Yoksa o kakavan Granger bulanığıyla takılmazdı. Bir de insanlar onu Slytherin'in varisi sanıyor.''
Harry ve Ron soluklarını tutup beklediler. Malfoy'un onlara varisin kendisi olduğunu söylemesine birkaç saniye kalmıştı. Kesin. Ama sonra... Malfoy hırçın hırçın ''Keşke kim olduğunu bilseydim.'' dedi. ''Onlara yardımım olurdu.'' Ron'un ağzı açılınca Crabbe'in yüzü her zamankinden de daha aptalca göründü. Neyse ki Malfoy fark etmedi. Kafasını hızla çalıştıran Harry de
''Bütün bunların gerisinde kimin olduğu konusunda bir fikrin olmalı.''
diyecek oldu. Malfoy
''Biliyorsun ki yok, Goyle.''
diye tersledi onu.
''Sana kaç kere söyleyeceğim ve babam da bana odanın son açılışı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Tabii 50 yıl önceymiş, onun döneminden de önce.'' Ama bu konuda her şeyi biliyor ve her şeyin gizli tutulduğunu, gereğinden fazlasını bilirsem şüphe uyandıracağını söylüyor. Ama bildiğim bir şey var. Geçen sefer Sırlar Odası açıldığında bir bulanık öldü. Bahse girerim ki bu sefer de onlardan birinin öldürülmesine pek bir şey kalmamıştır. Umarım Granger ölür.''
dedi zevkle. Ron, Crabbe'in devasa yumruklarını sıkıyordu. Ron, Malfoy'u yumruklarsa kendilerini biraz ele vereceklerini düşünen Harry, ona uyarıcı bir bakış attıktan sonra
''Geçen sefer odayı açan kişinin yakalanıp yakalanmadığını biliyor musun?''
diye sordu.
''Aa evet. Her kimse okuldan atıldı. Sanırım hala Azkaban'dadır.''
Harry hayretle
''Azkaban mı?''
dedi. Malfoy ona inanmazlıkla bakarak
"Azkaban, büyücü hapishanesi Goyle,"
dedi.
"Doğru söylüyorum. Hani biraz daha ağır olsan geri geri gideceksin."
Koltuğunda rahatsız rahatsız kıpırdandı.
"Babam dikkati üstüme çekmememi, işi halletmeyi Slytherin'in varisine bırakmamı söylüyor. Okulun bütün bulanık pisliğinden temizlenmesi gerek diyor. Ama karışmak olmazmış. Tabii onun da şu an başında bir sürü dert var. Sihir Bakanlığı'nın geçen hafta malikanemize baskın düzenlediğini biliyor musunuz?"
Harry, Goyle'un donuk yüzüne endişeli bir ifade oturtmaya çalıştı.
"Evet," dedi Malfoy. "Neyse ki pek fazla bir şey bulamadılar. Babamın son derece değerli karanlık sanat malzemeleri var. Ama neyse ki bizim de kendi misafir odamızın döşemesi altında kendi gizli odamız var."
"Ha,"
dedi Ron. Malfoy ona baktı. Harry de Ron da kızardı. Saçları bile kızıllaşmaya başlamıştı. Burnu da uzuyordu. Saatleri dolmuştu. Ron kendi haline geri dönüyordu ve Harry'e attığı dehşet dolu bakışa bakılırsa Harry de öyleydi. İkisi birden ayağa fırladılar. Ron,
"Karnım aç, ilaç!"
diye homurdandı. İşi daha fazla uzatmadan Slytherin ortak salonunu boydan boya hızla geçtiler ve kendilerini taş duvara attılar. Geçit boyunca koştular. Bir yandan da Malfoy her şeye rağmen bir şey fark etmemiş olsa diye umut ediyorlardı. Harry ayaklarının Goyle'un koskoca ayakkabıları içinde kaydığını hissediyordu ve küçüldükçe de cübbesini havaya kaldırması gerekiyordu. Karanlık giriş salonunun merdivenlerinden ok gibi yukarı fırladılar. Salon, Crabbe'le Goyle'u kilitledikleri dolaptan gelen boğuk darbe sesleriyle dolmuştu. Onların ayakkabılarını dolap kapısı önüne bırakarak çoraplarıyla mermer merdivenlerden yukarı, Mızmız Myrtle'ın tuvaletine kadar tabana kuvvet koştular. Ron, tuvalet kapısını arkalarında kapatarak soluk soluğa
"Heh, vaktimizi tamamen ziyan ettik denemez," dedi. "Saldırıları kimin yaptığını hala bilmiyoruz. Tamam. Ama yarın babama yazıp ona Malfoy'ların misafir odalarının altını kontrol etmesini söyleyeceğim."
Harry çatlak aynada yüzüne baktı. Normale dönmüştü. Ron Hermione'nin bölmesinin kapısını yumruklarken o da gözlüğünü taktı.
"Hermione, çık dışarı. Sana anlatacak bir sürü şeyimiz var."
"Gidin şuradan,"
diye ciyikledi Hermione. Harry ve Ron birbirlerine baktılar.
"Ne oluyor?" dedi Ron. "Artık normale dönmüş olmalısın. Biz..."
Ama Mızmız Myrtle birden bölme kapısından kayarak çıktı. Harry onu hiç bu kadar mutlu görmemişti.
"Ah, bir görseniz,"
dedi.
"Öyle korkunç ki."
Sürgünün çekildiğini duydular ve Hermione ağlayarak dışarı çıktı. Cübbesini başına kapatmıştı. Ron ne diyeceğini bilemeden
"Ne var?"
dedi.
"Millicent'ın burnu gitmedi mi? Nedir?"
Hermione cübbesinin eteklerini bıraktı. Ron gerileyip lavaboya yapıştı. Kızın yüzü kapkara tüylerle örtülüydü. Gözleri sapsarı olmuştu ve saçının arkasından uzun, sivri kulaklar çıkıyordu.
"Bir kedi kılıymış,"
diye uludu.
"Millicent Bulstrode'un bir kedisi olmalı ve iksirin de hayvan dönüşümü için kullanılmaması gerekiyor."
"Vay canına,"
dedi Ron. Myrtle hayatından memnun,
"Seninle çok fena alay edecekler,"
dedi.
Harry hemen,
"Tamam Hermione," dedi. "Seni hastane kanadına götürürüz. Madame Pomfrey asla fazla soru sormaz." Hermione'yi tuvaletten çıkmaya ikna etmek epeyce vakit aldı. Mızmız Myrtle onları içten bir kahkahayla uğurladı.
"Herkes kuyruğun olduğunu anlayana kadar bekle hele."